İyi akşamlar. Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Oldukça da popüler bir konu olduğunu söylemek lazım herhalde. Konuğumuz Profesör Doktor Şevket Ruacan, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda da Bilim Akademisi üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim Murat Bey.
Şimdi beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi konuşacağız ama epidemiyoloji diye bir şeyin ismi sık sık geçecek. Ne demek epidemiyoloji? Bir ondan başlayalım, sonra gelelim asıl konuya.
Epidemiyoloji aslında çok önemli bir bilim hakikaten. Modern tıbbın özellikle artık bugün kanıta dayalı tıptan çok söz ediyoruz. Modern tıbbın, çağdaş tıbbın dayandığı temel alanlardan bir tanesi. Epidemiyoloji genel olarak insan topluluklarını, grupları, ülkelerin sağlık ve iyilik hallerini inceleyen ve toplu değerlendirmeler yapan bir bilim dalı ve kanıta dayalı bir bilim dalı olduğu için istatistiki çok yoğun olarak kullanan bir bilim dalı. Hakikaten topluluklar hakkında, ülkeler hakkında, sağlık hakkındaki bilgilerimizin önemli bir kısmı bugün epidemiyolojik çalışmalardan ortaya çıkıyor ve hala da devam ediyor. Şimdi bugün dedi ki beslenme ve kanser ilişkisini ele alalım. Onun gibi pek çok konuda epidemiyoloji bize beslenmenin kanserle nasıl bir ilişkisi var toplum bazında en önemli araç elimizde. Bunu istatistiksel olarak ortaya koymakta en önemli bilim dalı. Çeşitli yöntemleri var. Toplumların incelemenin işte deney yapabilirsiniz toplumlar üzerinde belki. Bunlar hep epidemiyolojik alanına giriyor. Yahut deney yapamıyorsanız toplumları inceleyebilirsiniz. Alışkanlıkları bakımından, besinleri bakımından, neler yedikleri, neler içtikleri, ne kadar yaşadıkları gibi durumları veya toplumların küçük örneklerini alabilirsiniz. Onları inceleyebilirsiniz ve topluma genişletebilirsiniz. Bunların tümü epidemiyolojinin alanına giriyor.
Peki şimdi gün geçmiyor ki diye başlayayım. Gün geçmiyor ki bir yeni bir araştırma okuyalım, yeni bir kitap çıksın bununla ilgili. İşte falanca besini yediğiniz zaman kansere iyi geliyor ve hatta tedavi ediyor. İşte şunu şu kadar yerseniz böyle olur, onu o kadar yemezseniz şöyle olur gibi. Şimdi bunlar temellerini bu epidemiyolojik araştırmalardan mı alıyorlar?
Evet, şimdi bakın, bir kere benim gerçekten alerjim olan diyeyim bir terim mucize terimi. Mucize dönemi geçti. Yani hiçbir şeyde mucize yok artık. Size bilmiyorum, Noel Baba size uğruyor mu yıl sonlarında veya suyun üstünde yürümek gibi bir şey? Yok. Mucizeler dönemi geçti. Ama maalesef medyanın çok büyük bir alışkanlığı var. İnsanlar da buna alıştığı için artık belki çok da etkilemiyor. Ama mucize besin, mucize ilaç, mucize doktor, mucize, hep bir mucize bekliyoruz. Ama işler öyle olmuyor. Ne tek bir besin veya bir besin grubu kanseri önlesin, tedavi etsin veya herhangi başka bir hastalığı önlesin veya tedavi etsin veya bir ilaç ki hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi yok. Tümüyle verilen şey, böyle bir şeyler yok. Onun için insanlarımızın gerçekten çevreden gelen haberleri, tabii sosyal medya da çok önemli bir rol oynuyor burada, haberleri ve işte gelen bilgileri süzmek, akıl rasyonel bir şekilde değerlendirmek zorunluluğu var. Yoksa hakikaten her gün savrulabilirsiniz. Her gün başka bir şey yiyebilirsiniz. Her gün başka bir rejim yapabilirsiniz, her gün başka bir ilaç alabilirsiniz. Dolayısıyla insan organizması çok kompleks, çok karmaşık bir organizma. Daha doğrusu bütün canlıların, ama insanlarından söz ediyoruz burada. Bizim vücudumuz alınan besinleri belli şekilde süzüyor, parçalıyor, yapı taşlarını ayırıyor, onları alıyoruz. Ben hep onu örnek veririm. Yani kereviz yerseniz vücudunuza kereviz geçmiyor. Yahut enginar geçmiyor veya patates geçmiyor. Bunun parçalanıyor. Tabii eğer bir maddeyi çok miktarda alırsanız o kadar çok geçiyor. Orada bir tehlike var. Ama organizmamız, evrim bizi öyle geliştirmiş ki ne alırsak alalım onu küçük parçalara ayırıyoruz. İstediklerimizi alıyoruz yahut ihtiyacımız olanları alıyoruz. Diğerlerini atıyoruz sonuçta bir şekilde. Veya bize zararlı bir şey varsa onu zararını giderecek mekanizmalarımız da var. Yani bakın çok güzel örnek, Güneş ışınları derimizi etkiler, derimizdeki DNA'yı etkiler, orada bazı değişiklikler yapar. Ve bunlar kansere yol açabilir. Ama eğer bizim organizmamızda bunu onaracak, düzeltecek mekanizmalar olmasaydı her güneşe çıktığımızda hepimizin kanser olmamız lazım. Öyle olmadığı için yani evrim bunu o şekle getirmiş ki büyük kısmını biz onarabiliyoruz. Besinler için de öyle, toksinler için de öyle. Çünkü her şey alıyoruz sonuçta bir şeyler çevremizden. Solunum yoluyla, sindirim yoluyla. Ama vücudumuz bunların büyük oranda zararını gideriyor. Ama gideremediği zaman tabii hastalıklar ortaya çıkıyor. Yani bir ya bu savunma mekanizmasının kapasitesini aşıyoruz veya belki de bazen karşılaşmadık, beklenmedik şeylerle karşılaşıyoruz. Hastalıklar olabiliyor.
Peki yani sosyal medyayı bir kenara bırakırsak orada çünkü uydurma şeyler de olabiliyor.
Ne
ama yani mesela basında yayında çıkan işte falanca yiyecek iyi geliyor kansere evet. veya önlüyor gibi haberlerde çoğu zaman şunu da görürüz. Eğer çok böyle banal bir basın organı değilse
doğru.
çoğu zaman şunu da görürüz. Falanca üniversitede yapılan falanca ülkede evet. filanca araştırmaya göre evet. diye bir şey de
çok
görüyoruz.
Çok haklısınız.
Bunlar gerçek değil mi? Yoksa...
Bence haklısınız. Ama yani ve bunlar kötü niyetli yapılan şeyler de değil. Ama insan organizmasının kompleks değil, karmaşık olduğu için belirtmek istedim. İnsanda özellikle beslenmeye konumuza gelirsek, insanda beslenmede maddelerin, özel bazı maddelerin özelliklerini seçmek, ayırmak, diğerlerinden şey yapmak, izole etmek söz konusu değil. Çok önemli bir çalışma var. Çok ilgi olurdu. Ona değineyim burada. Ion Nadis diye bir Amerikalı bir araştırmacı var. Bu adam zaten istatistikçi ve epidemiyolog. Zaten tıpta yapılan pek çok çalışmanın iyi bir değerlendirildiği zaman anlamsız olduğunu ileri sürer yıllardan beri. Bu ve Harvard'dan bir başka araştırmacı iki kişi 2013 yılında şöyle bir çalışma yaptılar. Dediler ki her şeyin kanser yaptığı söyleniyor değil mi? Bakarsanız yani yıllar içinde takip ederseniz o da kanser yapıyor, bu da kanser yapıyor. Her şey yani yayınlarda var. Ve dediğiniz gibi bunlar sadece yani sosyal medyada falan ciddi yerlerde de yapılıyor bu arada. Biz şöyle bir çalışma yapalım. Hakikaten bunların ne kadarı doğru, ne kadarı değil. Nasıl yapalım? Bunlar Amerika'da popüler bir yemek kitabını alıyorlar. Yemek kitabını açıyorlar. İçinde işte yüzlerce madde kullanılıyor. Tuz da, işte soğan da, maydanoz da, et de, balık da neyse. Bunların 50 tanesini seçiyorlar belli kriterlerde. Ve ciddi yayın organlarında bunlarla ilgili çalışmaları çıkarıyorlar. Ve bunları istatistiksel olarak analiz ediyorlar. Çok ilginç. Keşke onu belki göstersek de iyi olurdu. Ama pek çok madde için, ne bileyim yumurta, süt, yani sık kullanılan tuz, bazı çalışmalarda kanseri azalttı, bazı çalışmalarda arttırdı çıkıyor. Bunlar sahte değil yani insanlar öyle yapmışlar. İşte her madde için böyle aradıkları ve bunlar tekli çalışmalarda insanlar bildiriyorlar. Böyle bir çalışma yaptık, bunu bulduk. Fakat bunları meta analiz dediğimiz, meta analizle açıklarız isterseniz.
Tabii isterseniz önce onu açıklayalım.
Evet, şimdi bu izole çalışmalar tamam belli bir insan grubunda yapabilirsiniz. Bir sonuç bulabilirsiniz azalttı, çoğalttı diye. Fakat ister istemez özellikle bu beslenme çalışmalarında sayı çok önemli. Yani insan o kadar kompleks, o kadar çok şey içiyoruz ki 300, 500, 1000, 2000 kişinin üzerinde yapılan çalışmaların değeri sınırlı oluyor. Onun için epidemiyolojide meta analiz denen bir yöntem var. Bunu tabii herkes değil, bunu bu konuda uzman olan kişiler tarıyorlar literatürü ve benzer çalışmaları topluyorlar. Yani aynı metodolojiyle yapılmış, ne bileyim yumurta diyelim. Yumurta üzerinde yapılan bütün çalışmaları değerli, önem verilecek çalışmaları alıyorlar. Bunları hepsini topluyorlar. Tabii her çalışmada 300, 500, 800 kişi varken bir meta analizde bakıyorsunuz 8 bin, 10 bin, 12 bin denek var. Dolayısıyla meta analizin değeri çok çok önemli. Ve bugün tıpta bilgi hiyerarşisi dediğimiz yani hangi bilgiler en değerlidir dediğiniz zaman meta analizler en değerli bilgi oluyor. Çünkü seçilmiş, süzülmüş bütün çalışmaların bir özeti oluyor.
Bu araştırmacılar, sözünü ettiğim araştırmacılar, biri Harvard'dan, biri Stanford Tıp Fakültesi'nden, işte bu 50 tane maddeyi alıyorlar. Bunların önce çalışmalara bakıyorlar. Hakikaten dediğim gibi azalmış, azaltan var, arttıran var kanser bakımından. Meta analiz yapıyorlar bunları. O zaman etkiler daha da küçülüyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Birkaç madde dışında bu işte şu iyidir, şu kötüdür denilen maddelerin istatistiksel olarak sonuçları çok küçük. Çok anlamsız belki. İnsan toplumlarına uyguladığınız zaman bunlar hakikaten çok anlamlı değil. Özeti şu, yani tek bir şey insanda ne kanser yapıyor ne kanseri önlüyor. Güvenilir bir bilimsel
ya da yapıyorsa veya önlüyorsa bile evet. Çok daha büyük kitlelere uygulanması gerekiyor. Şimdi ama bunun işte da önünde zorluklar var herhalde değil mi?
Metodoloji son derece zor. Onun için birçok kişi diyorlar ki bu beslenme konusunda epidemiyolojik çalışmalar maalesef son derece sorunlu. Çok sıkıntılı.
İşte metodolojisi zor.
Şimdi bakın ne yapabilirsiniz? Biraz önce sözünü ettim. En değerli klinik çalışma bizim randomize klinik araştırma deriz. Biz ilaçların mesela etkisini randomize klinik araştırmayla ararız. Randomize rastgele demek.
İki grup ayırıyorsunuz.
Demek. Veya hasta ne kullanıyorsanız. Bunları her bakımdan,
bilebildiğiniz her bakımdan eşitliyorsunuz. Yaşları aynı, kadın erkek oranı aynı, işte hastalık düzeyi ayrı, şu bu ayrı. Aynı olacak iki grupta da. Ve bunları tamamen tesadüfi bir bilgisayar aracılığıyla ayırıyorsunuz iki gruba. Bu iki gruptan bir tanesine ilaç vereceksiniz, bir tanesine placebo dediğimiz her bakımdan ilaca benzeyen fakat içinde aktif madde olmayan bir maddeyi vereceksiniz. Yalnız çift kör dediğimiz bir yöntem, en değerli yöntem. Bunu gruba veren doktor da hastanın ne aldığını veya deneyin ne aldığını bilmiyor. Denek de ne aldığını bilmiyor. Bu çalışma devam ediyor. Belli bir süre sonra bir başka grup bu sonuçları alıyor. Verilen verilmeyen gruplar arasında. Sonuçta bakıyorsunuz mesela ilaç verilen grupta bu hastalık iyileşmiş, daha iyi gelmiş, verilmeyen de gelmiş. Bu hakikaten objektif bir şey. Çünkü bir ön yargı yok. Doktorun da yapabileceği bir şey yok. Hastanın da ben bunu aldım iyi veya kötü diyebileceği bir şey yok. Eşit olarak da. Bunu beslenmede yapamıyorsunuz. En büyük sorun o. Yani randomize klinik çalışmayı burada yapamıyorsunuz.
Anladım. Şimdi biraz önce şeyden bahsederken belki de izleyicilerin en çok merak edeceği şeylerden budur. 50'nin üzerinde besin maddesinden bahsettik. İncelemiş bu Ion Nadis denen araştırmacı, evet. Epidemiyolog herhalde değil mi?
Epidemiyolog ve istatistikçi.
Şimdi o 50 besinden birkaçı haricinde dediniz. Evet. O şeyleri çok merak ediyorum. O birkaç besin şimdi, hangileriydi?
Evet. Şimdi bakın çok şey mesela alkol ama alkol genellikle pek çok kanserin ama burada yani çok az miktarda alınan alkolü değil de belli miktarda ve haftanın belli günlerinde yüksek miktarda içilen alkol belli kanserleri kesin arttırıyor. Mesela o tarafa. Şekerli besinler veya yağlı besinler de bu arada bazı kanserleri arttırıyor ama onlar daha çok obezite, şişmanlık, kilo artımına yol açtığı için. Mesela daha çok
yani kendi artan başlarına değil obeziteyle aynen olan alakalarından.
Evet. Mesela tuz, sodyum oranı birçok hastalık gibi kanserde de arttırabiliyor. Başka hemen böyle %100 şey olan mesela ekmek ve tahıllar, daha doğrusu saflaştırılmış tahıllar arttırıyor kanser oranını.
Bunları kesin olarak bilebiliyoruz.
Bunları
artık
söyleyebiliyoruz. Yani. Evet.
Şimdi tekrar o araştırmadaki zorluklara gelirsek, evet. Dediğim gibi hani çok fazla kişi, bir de süre var değil mi?
Şimdi yani bakın, şimdi çok doğru. Şimdi randomize klinik çalışma dedik en değerlisi ama bunu beslenmede yapmak imkanı yok. Yani böyle bir grup alıp da sen şunu yiyeceksin, sen bunu yemeyeceksin şeklinde ayırmak ve bunu uzun süre takip ettirmek imkanı yok. Onun için onu yapamıyoruz. Daha çok grup kohort çalışması denilen veya vaka kontrol çalışması denilen çalışma, epidemiyolojik çalışmalar yapılabiliyor. Onda da gruplar inceleniyor. Ama insanların beslenme alışkanları o kadar karmaşık ki hiçbir zaman saf şey bulamıyorsunuz. Yani şimdi ben size söyleyeyim, siz maydanoz yer misiniz, yemez misiniz? Hani iki grubu maydanoz bakımından inceleyebilir misiniz? Sizin bilmeden yediğiniz çok şey var. Kekik öyle, ne bileyim işte et öyle. Dolayısıyla insanların alışkanlıkları çok karmaşık olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Geriye dönük çalışmalar yapılıyor şeyde. Bu da çok tartışmalı. Çünkü insanlar 3-5 gün sonra ne yediklerini, ne kadar yediklerini bilemiyorlar, hatırlayamıyorlar.
Bu gayet normal.
Yani epidemiyoloji tabii. Hı-hı. Epidemiyolojinin klasik çalışmaları maalesef beslenme konusunda yetmiyor, yeterli değil. Bir başka konu, çok iyi değindiniz. Biz mesela sigaradan biliyoruz, tütünden biliyoruz. Tütün içiminin yüksek olduğu toplumlarda kanser 25-30 senede çıkıyor. Beslenmenin de farklı olmamasını bekleriz. Yani hiçbir insan toplumunu 20-30 yıl belli bir diyet içinde, beslenme alışkanlığı içinde tutamıyorsunuz tabii. Onun çalışmak imkanı yok. Yani bunları niye söylüyorum?
Araştırmacının da sağ kalacağı tabii.
O da belli. Hadi grup diyelim, şey diyelim. Haklısınız tabii. Ama yani maalesef beslenme çalışmaları en sorunlu çalışmalar. Ve sadece bu İyonadis değil, bu çalışmaları yapan başka gruplarda diyorlar ki bizim tamamen bu beslenme konusunda doğru, geçerli bilgiye ulaşmamız için insan toplumlarında farklı metodolojiler bulmamız lazım. Farklı yöntemler bulmamız. Artık bunları tekrar etmenin bize daha fazla bilgi getireceği yok diyorlar. Böyle biraz dar boğaza girmiş gibi bu çalışmalar.
Var mı yeni önerileri olan insanlar? Şimdi, yani şöyle yapsak daha iyi olur diye belki henüz.
Vallahi kimsenin aklında yeni bir şey yok maalesef. Bakın küçük gruplarda mesela şöyle çalışmalar yapıyorlar. İnsanları belli yerlerde saklıyor veya beslenmelerini tamamen belli kaynaklardan sağlıyorlar. Yani kendileri yemiyorlar da insanlar, bunlara paket halinde besinler veriliyor. Ama tabii bunu kısa bir süre yapabiliyorsunuz. Bunu mesela 20-30 sene yapabilecek haliniz yok. Bir de insanlar kaçamak yapıyor. Bildiğiniz gibi. Yani o gidip de bir çikolata, bir şey yemediğini hiçbir zaman ne bilebilirsiniz ne kanıtlayabilirsiniz. Bir zorluk da orada. Süre de çok önemli dediğiniz gibi.
Ya o zaman bir kere mucize gördük mü kaçacağız bir.
Mucize gördük mü kaçacağız. Ben birinci şeyim bu.
İkincisi de herhalde şey yani ya bir yandan da şöyle bir şey var. O zaman nasıl öğreneceğiz neyin önlediği, neyin tedavi ettiği, neyin sebep olduğu vesaire aynen. gibi şeyler. Bir yandan şimdi, da öyle bir çelişki var.
Bazı şeyler var. Bütün bu karmaşanın içinde bazı ipuçları var açıkçası. Şimdi ama bakın karmaşanın ne kadar olduğunu göstermek için son yıllarda hatta son aylarda belki Kasım'da filan ortaya çıkan büyük bir tartışmayı size getireyim. Kırmızı et meselesi. Daha önce yapılan çalışmalarda hatta bu yılın erken aylarında yapılan bazı bildirilerde bile kırmızı etin ve işlenmiş etlerin yani salam sosis gibi etlerin kanser riskini arttırdığı bildirildi. Ve bu da Dünya Sağlık Örgütü bile bunların kanserojen grupta, kanser yapıcı grupta sayılmasını önerdi. Fakat tabii toplumlar arasında kırmızı et yeme oranı çok farklı. Mesela Amerikan toplumunu ele almışlar. Günde 4,5 haftada 4,5 gün tamamen et yiyorlar. Her öğünlerinde et var. Kırmızı et var veya işlenmiş etler var. Ama bazı toplumlarda hiç yok. Ya et hemen hemen sıfır gibi. Dolayısıyla böyle bir kırmızı eti yasakladığınız zaman toplumda çok büyük sıkıntılara da yol açıyorsunuz. İnsanların alışkanlıklarını da darbe vuruyorsunuz. Sonra Kasım ayında bir büyük çalışma çıktı. Gene işte şey var fakat bu sefer etkiler daha az. Bu sefer epidemiyologlar oturdular, bütün bildirilen yayınları ortaya çıkardılar. Kırmızı etin kanser yapma riski var ama böyle belli belirsiz.
Çok
belki
değil.
Çok fazla yiyen, yani 5 gün kırmızı et yiyen toplumlarda biraz fazla. Onları azaltmalarını, yani 3 günü geçmemelerini öneriyorlar mesela. Ama söylendiği gibi böyle bir patlama da yok şeyde. Ama işlenmiş etler için biraz daha yüksek risk oranı anlaşılan. Yani en artık anlaşıldı, tamam kesinleşti dediğiniz kırmızı et şeyinde bile vallahi geçtiğimiz birkaç ay içinde görüşler tamam şey yaptı. Ya yapıyor ama yani öyle aman aman da değil durumuna geldi. Ne kadar zor olduğunu gösteriyor bu yani.
Siz geçen siz bize daha önce de konuk olmuştunuz. Yine kanseri konuşmuştuk. Siz özellikle şey yani birçok şeyin yanında bir de güneş ışınlarına özellikle vurgu yapmıştınız. Evet. Mesela şöyle bir şey var mı? Herhalde bunu yapan olmuştur diye tahmin ediyorum. Daha çok güneşli ülkelerde mesela işte Afrika, Arap Yarımadası vesaire gibi belki bizim güneydoğumuz, güneyimiz de dahil ülkelerde işte daha fazla cilt kanseri görülüyor gibi bir şeyi buna kesin diyebilir miyiz artık?
Kesin. O kesin yani kesin nokta. Güneş ışını niye biraz üzerinde durduk o zaman da? Çünkü biz güneş alan bir ülkeyiz. Onun için bizim hakikaten güneşten korunmamız ve çocuklarımızı da korumamız gerekiyor. Mesela son yıllarda artık ortaya çıktı ki bebekleri böyle güneşte neredeyse kızaracak, yanacak düzeyde güneşe çıkarırsanız ileri yaşlarında 18-20 yaşından sonra deri kanseri olma riskleri artıyor.
Ama mesela bu araştırma nasıl yapılmış? Yani
bunu takiple yapıyorlar. İşte bu ama 15-20 yıl yapılabiliyor. Yani bu bir insan hayatının şey içinde. Ha öbür sorunuza gelince bizim ülkemiz için yok benim bildiğim bu tip çalışmalar. Ama güneş ışınlarının deri kanseri, tek deri kanseridir güneş ışınlarındaki risk. Deri kanseri yapma riski en fazla dünyada nerede biliyor musunuz? Avustralya ve Yeni Zelanda'da.
Sebebi?
Sebebi çünkü açık renkli İngilizler gitmişler oraya yerleşmişler. Oralarda çok yüksek güneş riski var. Ve en fazla deri kanseri onlarda oluyor. Diğer ülkelerde de güneşe maruziyetin deri kanseriyle riski çok açık. En fazla mesela güneşe bağlı kanserler zaten güneşe maruz yerlerde, yüzde, ellerde, kollarda olabilir. En fazla da çiftçi ve balıkçı gibi güneşte çok uzun süre çalışan kişilerde oluyor. Yani o en azından kanıtlanmış bir şey.
Tekrar beslenmeye dönersek obezitenin herhalde...
Evet, obezite... Bakın obezite çok önemli gibi görünüyor. Maalesef bizim ülkemiz de bundan payını alıyor gibi. Hatta çocuk obezitesi giderek artıyor. Çok küçük çocukluktan başlayarak beslenme bozukluğuna bağlı, yanlış beslenmeye bağlı diyeyim. Obezite çok artıyor. Obezite bugün kanserle ilişkisi oldukça kesinleşmiş olan faktörlerden bir tanesi. Hatta bazı projeksiyonlara göre 2030 yılından sonra bazı ülkelerde, her ülkede değil, bazı ülkelerde obeziteye bağlı kanserler, tütüne bağlı, sigaraya bağlı kanserlerin önüne geçecek.
Bunun çünkü, refahla bir alakası var mı? Mesela Batı ülkelerinde daha fazla diyebiliyor muyuz?
Refahla alakası var ama sadece refah değil bir de beslenme alışkanlıklarıyla. Şimdi Batı tipi beslenme de biliyorsunuz şekerli içecekler, yüksek yağ, rafine besinler, nişasta ve tam tahıldan rafineleştirilmiş yahut arındırılmış buğday ve tarım ürünleri. Bunlar hep obeziteye etki ediyor. Obezite ne demek? Vücudumuzdaki yağ dokusunun artması demek obezite. Özellikle bazı bölgelerde. Ha, yağ dokusunun artması ne olur diyorsanız, bazı mekanizmalar var ki artmış yağ dokusu bazı hormonların metabolizmasını ve kullanımını, miktarını arttırıyor. İkinci önemli bir şey de, önemli bir etken de yağ dokusu, yani obezitedeki yağ dokusu iltihap dediğimiz, yangı dediğimiz olayı başlatıyor. Ve bu iltihabın da organlarımızda, dokularımızda oluşturduğu bazı, şöyle tarif edeyim, aktif oksijen ürünleri diyoruz bunlara. Bunlar normal dokularda olmayan ama İltihap nedeniyle açığa çıkan çok aktif moleküller ve bunlar nükleik asitlerimize, DNA'mıza, proteinlerimize, hücrelerimizin etki ederek onlarda değişiklikler yapıyorlar. Ve kansere de bu şekilde yol açtıkları biliniyor. Dolayısıyla obezitenin hem iltihabı arttırması hem de hormonları ve metabolizmayı arttırması, hormonların etkilerini arttırması östrojen gibi hormonların etkilerini arttırması kanser nedeni olduğunu gösteriyor.
Şekerin etkisi obeziteden kaynaklı
şekerin,
demiştik.
Şekerin, tabii şeker de çok tartışıldı biliyorsunuz. İşte kanser hücreleri şekeri seviyor, işte şeker yiyor falan diye. Onun tam bir bilimsel şeyi kanıtlanamadı. Ama şeker, özellikle saf şeker ve mesela içeceklerdeki şeker falan obeziteye etki ediyor. Dolayısıyla o yönden kanseri kolaylaştırıyor. Bir de belki burada belirtmek var, son yıllarda ortaya çıkan ilginç bir gözlem. Bu da epidemiyolojinin bir gözlemi açıkçası. Uzun boylularda kanser daha fazla.
Eyvah.
Evet. Yani bunu söylemek zorundayım. Bunlar tabii yani böyle aman aman
bunun
değil.
Bunun sebebini de öyle yani niye?
Sebebi ne? Sebebi birkaç sebebi var. Birincisi niye insan uzun oluyor? Çünkü hormonlar daha fazla çalışıyor. Belli hormonlar hücrelere etki ediyor. O hücreler çoğalıyor. Hormonlar çoğalıyor. Ve aynı hormonlar aynı zamanda kanser oluşumunu da kolaylaştıran bazı hormonlar. Bir diğer faktör tabii uzun boylarda daha fazla hücre var. Daha fazla hücre olduğu için kansere maruz kalma şansı daha yüksek hücrelerin. Daha fazla hücre var. Hatta bazı dokularda işte meme gibi daha fazla hücre varsa, yoğunsa doku kanser riski artar. Bu zaten biliniyor. Ve bir başka mesela örnek uzun boylularda bağırsak da uzun. Kalın bağırsak da uzun. Yani diğer bağırsaklar da uzun tabii. Ve kalın bağırsakta ne kadar uzunsa tabii o kadar çok hücre var. Ve o kadar daha risk artıyor. Bu da yeni bir şey. Ama dediğim gibi böyle %100 artma değil. O kadar korkmayın. Yani bir patlama olmaz. Ama ilginç yani böyle bir sonuç var.
Oldukça enteresan. Evet. Bu obezite dedik, güneş ışığı dedik. Evet. Uzun boy belki.
Uzun boy belki bir miktar
evet, şey var. Sigara alkolü herhalde zaten söylemeye
sigara alkolü dediğim gibi söylemeye sigara %30 ama kanserin bir sıkıntısı bakın, aşağı yukarı 2030'lardan, şimdi 2020'den 30'lara gidiyoruz artık yavaş yavaş. Aşağı yukarı 21 milyona yakın kanser çıkacak dünyada hesaplarımlara göre. Kötü tarafı, bunun önemli bir kısmı bu kanserlerin gelişmekte olan ülkelerde çıkacak. Çünkü gelişmiş olan ülkeler büyük oranda sigara işini hallediyor gibiler. Ama Çin var, Hindistan var, Brezilya var, bizim gibi ülkeler var. Biz hala çok önemli tütün sorunuyla karşı karşıyayız. Bu bir tanesi. Diğer faktörleri de göz önüne aldığınız zaman maalesef bizim için kanser gelecekte daha da önemli olacak gibi görünüyor. Bunu da şimdiden bilmemiz lazım.
Peki bu piyasada satılan kitaplar ya da medyada çıkan yazılar tek bir ürün üzerinden olanlar işte bakın yani tamamen sahtekarlık diyebilir misiniz?
Değil, hayır yoksa... bu sahtekarlık demiyorum bunlara. Ben çünkü bir kısmı sahtekarlık olabilir. O, tamam. Ama
dönem dönem bazı yiyecek maddeleri şey
evet,
olur ya.
Evet, evet. Yani hatta altında ticari şeyler bile yatıyor olabilir. İşte şu ot, şu mantar, şu şey gibi. Ama bunların tümüne sahtekarlık değil de yanlış veya yetersiz araştırma diyebilirim. Yani metodolojiyi görüyorsunuz. Yani siz de ben de bugün bir araştırma yapsak belli sınırlı sayıda, belli bir bölgede, belli bir yöntemle yapsak yanlış sonuçlara ulaşabiliriz. Veya çok önemli olmayan sonuçlara ulaşabiliriz. Biz bunu yayınlarız, aa bakın bu arttı deriz ama daha geniş bir perspektifte düşündüğünüz zaman bunu beslenme bakımından o kadar da önemli olmadığı görülüyor. Yani bence büyük kısmı bunların bu. Ve tek maddelerin ne kanseri yapma ne de ortadan kaldırma, azaltma gibi şey yok gibi görülüyor. Yani aklı selimi kullanmak lazım bence.
Temkinli yani, olmak lazım o zaman. Temkinli yani olmak lazım. Hiç araştırma lazım. Yapmadan da olmuyor herhalde. Bir
olmuyor,
şekilde
tabii,
bu tabii. Bunda bir şekilde yürümesi lazım ama.
Muhakkak bu çıkacak yani bunun sonunda şeyler. Şimdi bakın 2019'da yayınlandı. 2017'de, 2000, şuradan bakayım, ben almışım. 1990-2017 arasında dünyadaki 195 ülkede bir beslenme araştırması yapıldı. Çok büyük bir araştırma. Yüzlerce araştırmacı. Çok titiz, çok güzel bir araştırma.
Kim yapıyor bu araştırmayı?
Bu araştırmayı uluslararası bir organizasyon yaptı. Değişik yerlerden fonlar sağladılar ve birçok ülkenin işte sağlık bakanlıkları, sağlıkla ilgili kuruluşları da katkıda bulundu. Bunu 2019 yılında bu ünlü tıp dergisi Lancet'te yayınlandı. Burada ülkeler yok da bölgeleri almış. Yani biz de herhalde Doğu Avrupa, işte Doğu...
Orta Doğu, yani orta, yemek, en azından orta yemek, Doğu. Alışkan,
evet, yemek alışkanlıkları bakımından öyle almış. Ve bu beslenme alışkanlıkları, yani kanserle falan ilgisi yok. Ama tabii bulaşıcı olmayan hastalıklar diyoruz. Yani işte başta kanser, diyabet, hipertansiyon, işte romatizmal hastalıklar falan gibi. Bunlar bakımından acaba ne önemli var diye. Şimdi bakın bizim çok ilginç. Şuradan hemen bir şey yapayım. Ne eksiklerimiz var? Çok basit. Biz, yani bu Orta Doğu diyeyim, Türkiye olarak değil de bu bizim Orta Doğu veya Doğu Avrupa alışkanlıklarımız. Sebze, yeterince sebze almadığımız ortaya çıkmış ortalamada. Sebze yemek.
Etçi miyiz biz daha çok?
Evet, et yiyoruz. Baklagilleri biz az yiyormuşuz. Yani bu bölgede baklagil, ki yani aslında şaşırtıcı bir şey değil mi?
Evet.
Şaşırtıcı bir şey ama böyle tahılları, tam tahılları az yiyormuşuz biz. Yani daha rafine, yani biz pilav yiyoruz ama tamamen rafine pirinçten yapılmış. Ekmeğimizin büyük kısmı rafine undan yapılıyor. Halbuki tam tahıl denen, tahılın ürünün tümünü içeren maddeler alın. Tam buğday gibi yahut kabuklu pirinç gibi, bulgur gibi ürünler tam tahıl sayılıyor beslenme bakımından. Biz bunlarda da mesela eksikmişiz.
Başka var mı eksik olduğumuz ya da bizim, fazla olduğumuz?
Biraz bizim etimiz yüksek çıkmış bu bölgenin. İşlenmiş etler de biraz yüksek çıkmış. Ama şimdi ben burada tereddüt içindeyim. Yani ben de konunun uzmanı değilim sonuçta, beslenme. Yani et veya gıda teknolojisinin değilim. İşlenmiş et, bizim pastırma sucuğumuz işlenmiş et şeyine girer mi girmez mi? Orada emin değilim. Çünkü işlenmiş et olarak bu batıda kullanılan salam, sosis teknolojisinde içine bazı maddeler, nitratlar filan konuyor. Onlar tabii kanser riskini arttırıyor. Bizim pastırma sucuk teknolojimizde onlar çok yok. Ama tuz var. Tuz da aslında önemli bir sağlık sorunu. Hem etlerde hem işlenmiş etlerdeki tuz bütün diğer etkenlere yardımcı olarak
kanserle mi ilgisi var?
Kanserle değil. Yok. Tuzun kanserle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yahut öyle bir veri yok. Ama özellikle hipertansiyon bakımından tuzun şeyi kaçınılmaz. Tuzun rolü de çok iyi biliniyor. Tabii bu çalışma sadece kanser değildi onun için.
Tabii. Şimdi tek tek besinler bir yana, bir de biraz grup halinde yediğiniz evet. zaman olacak. Yani diyet konusuna diyet. Gelelim. Şimdi, evet. Var mı öyle yani mucize demeyelim. Tamam mucize yok. Ama yani en azından daha sağlıklı olduğu düşünülebilecek
şimdi,
diyetler var mı?
Haklısınız. Ben hep
ya
onu,
da beslenme tarzı
onu
var mı?
Vurguluyorum devamlı. Sanıyorum hem bir de şu ilginç. Kanser için yararlı denebilecek diyetler, beslenme tarzları kalp ve damar hastalıkları ve diğer hastalıklar için de yararlı gibi görünüyor. O da orada bir avantaj.
Evet.
Benim bildiğim kadarıyla dünyada gerçekten başarılı olan hem kalp hem hastalıkları, kalp damar hastalıkları hem kanser için diğerlerinden daha başarılı olan tek bir beslenme tarzı var. Bunu sadece biz değil Avrupa'da, Amerikalılar da kabul ediyorlar. Buna da Akdeniz tipi beslenme deniyor.
Nedir, maalesef, nedir o? Nasıl bir beslenme?
Maalesef Akdeniz...
Çok, gerçi bizde de çok konuşulan...
Çok konuşulan bir beslenme.
Bir beslenme maalesef, tarzı ama bir de
tabii acı tarafı, acı tarafı biz tam bir Akdeniz tipi beslenmiyoruz. Yani bunu da kabul etmek lazım. Ama Akdeniz tipi beslenme şu. Birincisi kırmızı eti çok azaltmış durumdalar. Daha çok balık, deniz ürünleri ve tavuk ikinci olarak. Tahıllar ama saflaştırılmamış tam tahıllar var. Kuru bakliyat, yani fasulye, nohut, bezelye gibi durumda. Kuru yemişler. Onun yanı sıra süt ürünleri biraz kısıtlı. Sütü de çok fazla önermiyorlar. Ama taze meyve ve sebze. Taze meyve ve sebzelerin hatta günde mümkünse 2-3 öğün de taze meyve ve sebze yenmesi. Taze meyvelerin yalnız bir sorunu var. Eğer çok fazla yenirse bazı tiplerinin şeker çok yüksek. Onu da göz önünde almak lazım. Hatta meyve sularının da şeker bakımından dikkate almamız lazım. Akdeniz tipi beslenme aşağı yukarı bu. Yani mantıklı olursak.
Aslında orada kullanılan besin maddelerinin hepsi de bizim ülkemizde bol bol yetişiyor.
Aynen. Bence bir yandan yani, aksilik o işte. Yani şanssızlık. Bir yandan şanslıyız. Bir yandan da hakikaten bizim büyük oranda mesela biz deniz ürünlerini yeterince kullanmıyoruz.
Üç tarafı.
Üretmiyoruz da. Bence belki üretmiyoruz da. Belki yeterince kullanmıyoruz. Buna karşılık çok et.
Kırmızı.
Ağırlıklı birçok bölgede. Tahılları kullanıyoruz zannederim. Yani nohut, fasulye, bezelye, mercimek onları kullanıyoruz. Ama onları da herhalde yeterince kullanmıyoruz belki. Bir sorun o. Diğer rafine şeylerden uzak durmamız lazım. Yani saflaştırılmış undan yapılan besin maddelerinden uzak durmamız lazım. Tam tahıllara geçmemiz lazım. Meyve sebze tabii her zaman yememiz lazım.
Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Biz sizinle en son herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk yıldan fazla oldu galiba oldu. Yapalı. O zamanki programımız da yine kanserle ilgiliydi ama kanserde yeni tedavi teknikleri üzerine konuşmuştuk.
Aynen, evet.
Aradan bir buçuk yıl geçti. Var mı gelişmeler?
Şimdi bakın, o zaman hatırlamıyorum bahsetmiş miydik ama belki tek bir gelişme, çok önemli bir gelişme oldu. Bu bağışıklık sistemi, yani immün sistem yoluyla kanser tedavisi biraz daha öne çıktı. Hatta bir de Nobel aldılar.
Evet.
Geçen sene. O zaman sanıyorum almamışlar. Daha konuşmamız dönemde.
Evet.
Konuştuğumuzu hatırlamıyorum çünkü
yok,
bunu.
Yok.
Evet, bu yani klasik ilaçlar ve ışınlarla yapılan tedaviden farklı bir boyut. Yani hep düşünülüyordu ama ilk defa uygulaması ve yolu biraz açıldı.
Bu kişiye özel tedavi denilen şey bu
bir
mu?
Çeşit kişiye özel tedavi sadece bu değil ama bu da bir çeşit kişiye özel tedavi şeyi sayılabilir, yöntemi sayılabilir. Burada yani hep bizim bakın bilemediğimiz bir şey vardı. Bir kanser gelişiyor, farklı bir hücre, farklı bir doku. Bizim de bir bağışıklık sistemimiz var. Yabancıları tanıyor, parçalıyor, atıyor, döküyor. Niye kanseri tanımıyor? Niye kanserle savaşmıyor? Yani biz hep onu derdik, kanser bir şekilde bağışıklık sistemimizi atlatıyor, kandırıyor derdik. Onun bir mekanizması ortaya çıktı. Hakikaten bu kanser hücresi, bir şekilde bu bağışıklık hücresiyle bağlanıyor ve o bağışıklık hücresinin aktif hale geçmesini, savaşmasını engelliyor. Bunu geliştirmiş kanser hücresi evrim içinde bir şekilde. Bu mekanizma anlaşılınca bunu nasıl kırabiliriz tabii şey çıktı. Bazı ilaçlar veya antikorlar geliştirildi. Bu araya giriyor bunlar. Kanser hücresinin bu bizim bağışıklık hücremizi bağlanmasını ve dolayısıyla onu susturmasını engelliyor. Bu yöntemle ve hakikaten bazı kanserlerde şimdi bayağı başarılı. Maalesef bugün için her kanser tipinde aynı değil, her yerde aynı değil ama bu…
Umut vaat ediyor mu?
Umut vaat ediyor çünkü bugüne kadar olmayan çok değişik bir yöntem. Tabii kemoterapi, radyoterapi gibi belki daha az zararlı, daha hedefe yönelik bir tedavi yöntemi olduğu için… Bu çok değer verilen, çok üzerinde çalışılan bir şey. Diğer ilaçlar da tabii çok çalışılıyor.
Bu tedaviler şimdi. Türkiye'de de uygulanıyor mu?
Uygulanıyor. Evet, uygulanıyor. Çünkü bunun ilaçlar saptanmış, bilinen şeyler. Dediğim gibi belli kanserlerde şu anda başarısı kanıtlandı. Hatta anladığım kadarıyla eski Amerikan başkanlarından Carter vardı. Onda bir kanser var. Ve onun yayılmıştı o kanser. Onu bu şekilde önlemeyi başardılar bu yöntemle. Dolayısıyla iyi örnekler var. Daha önce olmayan yeni bir yöntem bu. O bakımdan çok önemli. Hepimiz için çok önemli.
Yöntem, evet, iyi evet. de olmuş. İnşallah daha geliştirilir.
Geliştirilebilir. Yani bir yöntem ortaya
çıkıyor. En azından umut vaat eden bir yöntem. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Tekrar iyi akşamlar.
Bu akşam Meraklısına Bilim'de Profesör Doktor Şevket Ruhacan'la kanser beslenme ilişkisini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.